Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım, 7. bölüm. Günün büyük bir bölümünü araştırmalar için görüşmeler yaparak geçirdikten sonra hala bir çatlak tespit edememiş olmak Eve'in moralini iyiden iyiye bozmuştu. Eve dönünce McNabb'in toparlanıp gitmiş olması da içini daha kararttı. Giderken kendisine bir not bırakmış olmasını ileriki davranışları açısından iyi bir puan olarak zihnine not etti. Ekranı açarak dinlemeye başladı. Teğmen, 18.45'te ayrılıyorum. İsimler ve ürünler olay dosyasının altında. Alt başlığı Deliller 2A. Bazı bulgular size ilginç gelebilir. Farla ilgili olarak hem Rudy ile hem de Piper'la bağlantı var. Rouge içinse Piper'la. Bu arada ikisi de kredilerin içinde yuvarlanıyorlar. Tabii ki Rourke'a bir zarar geleceğinden değil ama İlginç olan en son meteliğe kadar her şeyde ortaklar. Bunun raporu da dosyanın içinde. Eve, her şeylerinin ortak olması üzerinde derin derin düşündü. Oysa kendisi sonunda her şeyi Rudy'nin organize ettiği fikrine saplanmıştı. Gördüğü kadarıyla Piper odada olsa bile kararları hep Rudy veriyor ve cevaplar için masa başına geçen de o oluyordu. Bunun neticesinde paranın yönetimi de Rudy'deymiş gibi gözüküyordu. Eve'in kanaatine göre kontrol de, para da, fırsatlar da Rudy'deydi. McNabb'in sesi devam ediyordu. Farda bir kişi, Rouge'da da iki kişi var. Charles Monroe adı ikisinde müşterek gözüküyor. Bu ismi ilk taramada atlamışım çünkü kredi slibinde başka bir isim kullanmış. Monroe'nun profili de dosyada. Notlar tamamlanınca Eve'in kaşları çatıldı. İçgüdüleri onu Rudy'ye doğru götürüyordu ama şimdi öyle görünüyordu ki Monroe'ya bir ziyaret yapmalıydı. Bir göz atınca Rourke'un kendisininkine bitişik odasından ışıksızlığını fark etti. Eğer sıkı çalışıyorsa o zaman Eve halletmesi gereken daha kişisel bir meseleyi kontrol etmeye yoğunlaşabilirdi. Sessizce hareket etti ve asansörün yerine merdivenleri kullandı. Kütüphaneye doğru yönelirken bir yandan da Somerset faktörünü kolluyordu. İki katlı kütüphanenin duvarları kitaplarla doluydu. Eve parmağını şıklatsa bir gezegene sahip olabilecek bir adamın elleriyle tutabildiği, kucağında ağırlık yapan kitapları ekranda okumanın rahatlığına tercih etmesine her zaman çok şaşmıştı. Bu odadaki deri kokusu, maun rafları dolduran kalın kitapların kapaklarının parlaklığı, Eve'e de her zaman çekici geldiği halde bunun da Rourke'un tuhaflıklarından biri olduğunu düşünüyordu. Kütüphanede bolca oturma grubu vardı. Çoğu kahverengi deri olan kanepelerle koltukların aralarına mücevher gibi rengarenk lambalar yerleştirilmişti. Başka bir yüzyıldan kalan dolapların kapakları gerçek sanat ustaları tarafından oyulmuştu. Perdeler akşama kadar açık durur, lambaları açmaya ihtiyaç olmazdı. Kestane parkelerin üzerine devasa antika halılar seriliydi. Eve, köşedeki antika dolabın içine çok amaçlı bir bilgisayar sisteminin yerleştirilmiş olduğunu biliyordu. Ama odadaki her şey eskilik, zenginlik ya da ikisinin ortak tadını yansıtıyordu. Eve buraya çok sık gelmezdi ama Rourke'un geldiğini bilirdi. Bazı akşamlar onu bir kanepede uzanmış, viskisini yudumlarken kitabını okur bulurdu. Kocası okumanın kendisini rahatlattığını söylüyordu. Eve onun bu alışkanlığının Dublin'deki çocukluk günlerinde bir avluda bulduğu eski püskü Yeats kitabıyla başladığını biliyordu. Bilgisayarı saklayan lapis ve malahit kakmalarla zengin bir görünüm kazanmış olan dolaba doğru gitti. Kapağı açarak bilgisayara ara komutunu verdi. Kütüphanenin bütün bölümlerini Yeats için tara. Yeats Elizabeth mi? Yeats William Butler mı? Eve'in kaşları çatıldı ve ben nereden bileyim? İrlandalı şair işte, dedi. Yeats, William Butler olarak onaylıyorum. Rafları ara. D bölümü 5. rafta The Wandering of Oisin. D bölümü The Countess of Kathleen. Bekle. Eve, burnunu kaşıyarak aramayı başka yöne çevirdi. Bana bu yazarın hangi kitaplarının kütüphanede olmadığını çıkart. Ayarlıyorum. Arıyorum. Rourke'un kütüphanesinde herhalde hepsi vardır diye düşünerek bu arayışı aptalca buldu ve ellerini ceplerine soktu. Teğmen, Eve bu sesi duyunca neredeyse botlarından çıkarak havaya uçuyordu. Arkasını döndü ve Somerset'le burun buruna geldi. ''Ne var?'' ''Hay Allah, senin böyle yapmandan nefret ediyorum.'' Somerset gayet yumuşak bir tavırla onu gözetlemeye devam etti. Kendisinin böyle sessizce gelivermesinden nefret ettiğini biliyordu. Zaten tam da bu nedenle bunu yapmaktan zevk alıyordu. ''Raporlardan başka bir şey okuduğunuzu hiç görmedim ama kitap bulmanızda size yardımcı olabilir miyim?'' ''Bak dostum, buraya girmek benim en doğal haklarımdan biri. Senin yardımına ihtiyacım yok.'' Yeats, William Butler'ın tüm çalışmaları kütüphanede yer alıyor. Yerlerini ve isimlerini ister misiniz?'' ''Lanet olsun, böyle olduğunu biliyordum.'' Yeats mi Teğmen? Meraklı Somerset kütüphaneye girerken gala hatta arkasından daldı ve patilerini Eve doğru kaldırıp ona dokundu. Sonra bir süre bacaklarına dolandı ve camın önündeki yerini alarak geceyi sanki kendisine aitmişçesine izlemeye başladı. Ne var? Bir piyesiyle, bir koleksiyonuyla ya da şiir kitabıyla mı ilgileniyorsunuz? Ne o, sen kütüphane polisi misin? Bu kitaplar çok değerlidir. Çoğu ender bulunan ilk baskıdır. Yeats'in bütün eserlerini kütüphanenin disklerinde de bulabilirsiniz. Sanırım diskler sizin tarzınıza daha çok uyar. Ben Allah'ın belasını okumak istemiyorum. Sadece Rourke'da olmayan bir kitabı var mı diye araştırıyordum. Ne kadar aptalım, onda her şey var. Peki ben şimdi ne yapacağım? Ne hakkında? Aptal olma, tabii ki Noel'den bahsediyorum. Eve bilgisayara dönerek kapattı. Somerset, dudaklarını yalayarak düşünce zincirini takip etmeye çalıştı. Rourke'a Noel hediyesi olarak Yeats'in bir cildini mi almak istiyordunuz? Düşüncem buydu ama sonuç fiyasko. Eve, fırtına gibi dışarı çıkmak üzereyken, Somerset, Teğmen, dedi. Ne? Eve'in yüreğine dokunan bir şeyler yapması Somerset'i öfkelendiriyordu. Bu elinde değildi. Kendi hayatını riske atarak onunkini kurtardığı için bu genç kadına karşı kendini borçlu hissediyordu. Aslında bu gerçeği bilmenin ikisini de rahatsız ettiğinin farkındaydı Somerset. Belki teraziyi eşitleyebilirim düşüncesiyle kendi kefesine küçük bir şey koymak istiyordu. The Celtic Twilight'ın ilk baskısını daha henüz alamadı. İyi, nedir bu diye şüpheyle sordu. Bir nesir koleksiyonu. Yeats'in mi? Evet. Eve'in bir yanı omuzlarını silkerek uzaklaşmak istedi ama ellerini gene cebine sokarak ''Bilgisayar onda hepsinin olduğunu söylüyor.'' dedi. ''Doğru, kitap var ama ilk baskısı değil.'' Yeats, Rourke için çok önemli. Sanırım bunu biliyorsunuz. Dublin'de az bulunan kitapları satan biriyle bağlantım var. Onu arayıp temin edip edemeyeceğimizi öğrenebilirim. Eve sert bir tonla ''Ama çalınmış olmasın lütfen.'' dedi. Somerset birden kasılınca, ''Senin bağlantılarını bilirim ben. Her şey hukuka uygun olsun. Benim de zaten başka türlü bir niyetim yoktu ama sanırım ucuz olmaz ve vaktinde yetiştirmelerini sağlamak için de bir ödeme yapmak zorundayız herhalde. Çünkü nedense son dakikaya kadar beklemişsiniz.'' Eve'in içinden yüzünü buruşturmak geldi ama yapmadı. ''Eğer bağlantın temin edebilirse ben bu kitabı istiyorum.'' dedikten sonra ne diyeceğini bilemediği için omuzlarını silkerek ''Teşekkürler.'' diye ekledi. Somerset başıyla tamam işareti yaptı ve sırıtabilmek için Eve'in odadan çıkmasını bekledi. ''Eve, işte bunu sana ancak aşk yaptırır.'' diye düşündü. ''Seni hayatında en çok rahatsız eden kişiyle anlaşma yaparsın.'' Yatak odasının asansörüne binerken yüzü bu düşüncelerle ekşimişti. Eğer bu sıska orospu çocuğu işi becerirse ona borçlu kalacaktı. Mahcup olmuştu. Asansörün kapıları açılınca o kayıp melek yüzündeki yarım gülümsemeyle Rourke'u karşısında buldu. Kocasının gözleri keyiften masmaviydi. Biraz mahcup olmaya değmez miydi? Eve döndüğünü bilmiyordum. Eve dönmüştüm ve işlere bakıyordum. ''Sen neden o kadar kendini beğenmiş duruyorsun?'' Rourke karısının elini tuttu. Onu yatak odasına sokarken ''Bil bakalım neden?'' dedi. Odanın ortasında yataklarını koydukları platformun hemen yanındaki camın önünde dalları tavana doğru uzanan kocaman bir ağaç duruyordu. Eve gözlerini kırpıştırarak "Çok büyük," diyebildi. "Demek ki salondakini daha görmedin. Bunun tam iki misli." Eve dikkatle ağacın daha yakınına gitti. Eğer uyurlarken üzerlerine düşerse onları yataklarında karınca gibi ezerdi. "Umarım güvenlidir," derken burnunu çekti ve "Burası orman gibi kokuyor. Herhalde üzerine süsleri birlikte asacağız," dedi. Rourke karısının beline sarılarak onu kendine çekti ve "İşte plan bu," dedi. "Işıklandırmayı daha sonra ben yaparım." "Sen mi yapacaksın?" Rourke, "Evet, ışıklar erkek işi," derken Eve'in ensesini küçük küçük ısırıyordu. "Kim demiş erkek işi diye?" "Kadınlar yıllardır bu işe bulaşmayacak kadar sağduyulu davranmışlardır. Senin bugünlük işin bitti mi Teğmen?" "Biraz karnımı doyurduktan sonra gene birkaç ihtimal hesabı yapayım diye düşünmüştüm." Bu arada Rourke'un dudakları kulak memesinde geziniyordu. Eve onun kulak memesiyle ilgili çeşitli şeyler yapabileceğini biliyordu. "Bir de Mira kurbanın profilini göndermiş mi diye bakacaktım." Eve gözleri yarı kapalı, başını yana eğerek boynunu açtı ona. Kocasının elleri göğüslerini avuçladığında zihni artık muhteşem bir sis perdesi içindeydi. "Bir de bir rapor yazarak dosyalamam lazım," dediğinde Rourke göğüs uçlarını okşuyor, bu da onu tepeden tırnağa tahrik ediyordu. "Ama belki bir saat ayırabilirim," diye mırıldandı. Rourke'un gırtlağından bir zevk kırıltısı çıktı. Elleri Eve'in sırtından aşağıya kaydı ve "Benimle gel," dedi. "Nereye?" "Senin nereye götürüyorsam oraya." Genç kadını döndürerek tekrar asansöre soktu. "Hadi, holo odasına," diye komut verdi ve Eve'i köşeye dayayıp çıldırtıcı bir şekilde öptü. Eve tekrar nefes alabildiğinde "Yatak odamızın bir sakıncası mı var?" diye fısıldadı. Kocası "Aklımda başka bir şey var," derken gözlerini gözlerine dikti ve "Programa uy," dedi. Siyah aynalarla kaplı, boş, büyük odada ışıklar titreşerek değişiyordu. Eve ilk önce duman kokusunu aldı. Kokular şimdi belli belirsiz, meyveli ve baharatlı olarak dağılıyordu. Işıklar loştu. Görüntüler belirginleşti. Kocaman bir ocaktan ateş çıtırtıları geliyordu. Neredeyse göl kadar büyük bir pencereden çelik mavisi dağlar ve uçuşan kar taneleri gözüküyordu. Dövme bakır vazolardan beyaz çiçekler fışkırıyordu. Parlak pirinç şamdanların içinde yanan yüzlerce ama yüzlerce beyaz mum etrafı aydınlatıyordu. Ayaklarının altındaki ayna bir anda donuk donuk parlayan koyu renk bir tahtaya dönüşmüştü. Odanın en belirgin eşyası inanılmaz büyüklükteki pirinç karyolanın üzerindeki yataktı. Mat altın sarısı bir yatak örtüsüyle örtülmüştü ve düzinelerce rengarenk minderle süslenmişti. Odanın her tarafına beyaz gül yaprakları saçılmıştı. Eve pencereden bakarken "Tanrım, bunlar ne böyle?" diyerek gökyüzüne doğru yükselen ağaçları gösterdi. "İsviçre Alplerinin üç boyutlu bir kopyası, bir simülasyon." Rourke'u en çok eğlendiren şey karısının yeniliklere olan reaksiyonunu izlemekti. Polis yanı endişelenirken dişi yanı zevk tomurcuklarını yeşertiyordu. "Seni gerçekten oralara götürmeyi beceremedim. Bari bir şaleyi ayağına getireyim," dedim. İskemlenin üzerine atılı duran sabahlığı alarak "Neden bunu giymiyorsun?" diye iç geçirdi. Eve kaşlarını çatarak "Nedir bu?" diye sordu. "Bir sabahlık." "Biliyorum da neden yapılmış? Mink mi?" diye soruyorum. "Hayır, samur. Sana yardım edeyim mi?" Rourke düğmelerini teker teker açarken Eve "Tam da havandasın değil mi?" diye mırıldandı. "Sanırım karımı baştan çıkarmak için tam havamdayım." "Ağır ağır." "Benim baştan çıkarılmaya ihtiyacım yok ki Rourke." Genç adam dudaklarını karısının omzuna gömdü ve "Benim var, otur şuraya," dedi. Onu oturttu çünkü botlarını çıkartmak istiyordu. Oturttuğu iskemlenin kollarını tutarak üzerine eğildi ve dudakları tekrar Eve'in dudaklarını buldu. Ağız ağza, ılık ve yumuşak, maharetli dil ve dudak hareketleri. Eve'in kasları gevşedi. genç adamın baştan çıkışı onun teslimiyetiyle oluyordu. Rourke onu ayağa kaldırarak pantolonunun düğmelerini çözdü ve aşağıya sıyırdı. ''Sana duyduğum arzu bitip tükenmiyor. Sana olan aşkımın en tepesindeyim sanıyorum ama her zaman daha fazlası olabiliyor.'' Genç kadın tamamen soyunmuş vücudunu Rourke'a yasladı ve yüzünü saçlarına gömdü. ''Senden sonra benim için de hiçbir şey eskisi gibi değil.'' dedi. Rourke bir süre onu kollarında tuttu. Sonra samur sabahlığı sırtına sardı ve kucaklayarak yatağa taşırken ''İkimiz için de öyle.'' dedi. Eve'in kolları kocasının boynuna dolanmıştı. Nasıl olacağını bilebiliyordu. Nefes kesici, durdurak bilmeyen ve olağanüstü. Bütün bu ayrıcalıklı duygular için ona yalvarabilirdi. Bu duygulara, havaya, suya ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacı vardı. Bunu düşünmeden ve bunları hissetmeden yaşayamazdı. Vücutları birleşince Eve'in alamayacağı ya da veremeyeceği bir şey kalmıyordu. Kuş tüyü yatağa gömülünce iştahla Rourke'un ağzını buldu ve ağır ağır tutuşan kanının vücudundaki dolaşımını hissetti. Vücutları birbirine kavuşsun diye içini çekerek gömleğini çıkarttı. Yavaş bir yuvarlanma, alçak sesli bir mırıltı. Gül yapraklarının ipeksi teması, çarşafın sateni ve ellerinin altındaki güçlü kasları okşamanın hazzı. Bunların birleşimi dokuları egzotik bir karışım haline getiriyordu. Hızlı kalp atışları, lezzetli bir titreyiş, yumuşak bir iç çekiş, titrek mum ışığı, ay ışığı huzmeleri, ocaktan gelen sıcak çıtırtılar. Eve tattı ve tadıldı, dokundu ve dokunuldu, tahrik oldu ve tahrik etti. Rourke, onun doruğa yükselmesini, titremesini ve sonra tembelce inmesini hissetti. Yatağın üzerinde dönerlerken bacakları birbirine dolanıyordu. Genç kadının yüzünde, saçlarında, viski rengi gözlerinde titreşen ışıkları gördü. Onu tekrar doruklara taşırken o gözlerin cam gibi parladığını gördü. Genç kadının güçlü, marifetli ve harika bir şekilde tanıdık elleri Rourke'un sırtında geziniyor, onu okşuyor ve tutuyordu. Zevk fısıltıları adeta tenini okşuyordu. Rourke'un nefesi sıklaştı ve ihtiyaç kanında bir fırtına gibi esti. Ilık duygular yerini ateşe, ateş de yerini tehlikeli bir patlayışa terk etti. Derken Eve, incecik ve pırıl pırıl vücuduyla genç adamın üzerine çıktı. Açlık ve zevk sesleriyle erkeği içine alarak bacaklarını kalçalarına doladı. Rourke'un parmakları dudaklarını araladığı anda sırtını yay gibi germiş üzerinde sallanıyor, sallanıyordu. Orgazm olurken bacaklarını kocasına daha sıkı doladı. Onun dudakları ise göğsüne kenetlenmişti. Daha hızlı gidip gelirken iştahı kontrolden çıkmıştı. Genç adam bacaklarını kaldırıp daha derinlere girerken Eve'in küçük çığlıkları boğazını tıkıyordu. Eve'in vücudu Rourke'un altında gevşeyince dudakları gene dudaklarını buldu ve genç adam da kendini bıraktı. Eve artık sadece gül yapraklarıyla kaplıydı. Nefesi normale dönünce Rourke omzuna öpücükler kondurup kalkıp samur sabahlığı üzerine örttü. Karşılığı bir homurtu oldu. İkisi de rahatlamış ve memnunken Rourke odanın köşesine giderek jet banyo küvetinin sıcak suyla dolması için emir verdi. Şampanya şişesinin mantarını açarak şişeyi buz kovasına yerleştirdi ve gevşemiş karısını kucaklayarak kaldırdı. Eve, "Uyumuyordum," dedi çabucak. Sesinin tonu tam da yapmadığını söylediği şeyi yaptığını gösteriyordu. Genç adam, "Eğer seni uyandırmazsam yarın işini aksattığım için beni suçlarsın sonra," diyerek onu sıcak su dolu köpüklü küvetin içine yatırdı. Eve önce bağırdı ama hemen sonra kendini bu zevkin de kollarına bıraktı. "Tanrım, bir hafta kadar bu küvetin içinde yaşamak istiyorum. Kendine biraz zaman ayır. Alplere gidelim ve orada sadece pes pembe bir kırışık yumağı haline gelene kadar küvette yat." Rourke'un gerçek isteği buydu. Karısını buradan götürüp tamamen iyileşmesini sağlamak istiyordu. Bir yandan da biliyordu ki onu buna ikna etmek, Somerset'i dudaklarından öpmeye ikna etmekten daha zordu. Bu sahne gözünün önüne gelince sırıttı. Karısına şampanya kadehini uzattı ve sonra kendisininkini de alarak karısına eşlik etmek üzere küvete girdi. Çalışmaya başlamam lazım. Biliyorum. Sadece 10 dakika. Sıcak su ve şampanya birleşimini reddetmek çok zordu. Senden önce benim işe ara vermelerime sadece çok kötü bir kahve eşlik ederdi. Biliyorum, canlanmak için hala kahve içiyorlar. Oysa bu yenilenmek için çok daha iyi bir yol. Eve ayağını kaldırıp sebepsiz yere parmaklarını incelerken, ''Bana çok zaman tanımıyor Rourke. Fazla zamanı olmadığı için hızlı hareket edecek. Ne kadar zamanın var? Yeteri kadar değil, yani yeterli değil. Senden daha iyi bir polis tanımadım ben. Dolayısıyla sen daha fazlasını başaracaksın, bunu biliyorum.'' Eve şampanya kadehine bakarak, ''Hırsla yapmıyor, henüz değil. Kazanç için değil, intikam için değil. Bir motivasyonu olduğunu bulsam daha kolay iz süreceğim. Aşk, gerçek aşk.'' Eve alçak sesle küfür etti. Gerçek aşkmış. Ama 12 tane gerçek aşkın olamaz ki. Fazla mantıklı bakıyorsun. Bir adamın bir kadından daha fazlasını gerçekten sevebileceğine inanmıyorsun. Ama o becerebiliyor. Tabii, eğer kalbi bilmem neresine kaçmışsa. Rourke gülerek tek gözünü açtı ve sevgili Eve dedi. Bazen bu ikisini birbirinden ayırmak çok zordur. Bazıları için fiziksel çekim en rafine duygulardan önce gelir. Senin hesaba katmadığın, onun hepsini gerçek aşkı sanması olabilir. Eğer ona bu konuda uyum sağlamazlarsa, onları ikna etmesinin yolu hayatlarına son vermekten geçiyor. İyi, söylediklerini daha önce düşündüm derken omuz silkti. Ama bu gene de resmin bütününü görmemi sağlayamadı. Elde edemeyeceklerini seviyor ve elde edemediklerini de yok ediyor. Bütün bu sembolizmden nefret ediyorum çünkü işleri daha karmaşık bir hale getiriyor. Teatral başarısı için ona birkaç puan vermelisin. Eve, evet, onu bu yola iten bir nedenin de bu olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemle de bizim meşhur Noel Baba'yı kafese tıkıyorum. Zaman doldu diyerek sudan çıktı. Bip sesini duyduğunda ısıtılmış havlulardan birine sarınıyordu. Hemen koşup telsizini pantolonunun cebinden çıkardı ve Dallas diye cevap verdi. Sevk Dallas, Teğmen Eve. 432 Houston, daire 6E'de GÖV. Öncelikle görüntüyü rapor edin. Sevk anlaşıldı. Peabody ve ona yardım için de memur Dilya'yı yolluyorum. Olumlu, bağlantıyı kapatıyorum. Rourke GÖV nedir diye sorarken sabahlığı gene Eve'in üzerine sardı. Eve, görüntüde ölüm var diye cevap verdi ve havlusunu bırakıp pantolonunu alelacele üzerine geçirdi. Allah kahretsin, bu adres Donny Ray'in dairesi. Daha bugün onunla görüştüm, dedi. Donny Ray, annesini çok seviyordu. Eve, cesede baktığında ilk aklına gelen bu olmuştu. Yatağın üzerinde, yeşil renkli, üzerine altın tozu serpilmiş bir çelengin içinde yatıyordu. Saçları dikkatlice yastığının üzerine doğru şekillendirilmişti. Gözleri kapalıydı ama kirpikleri rimellenmiş, yanaklarına da altın rengi allık sürülmüştü. Dudakları da aynı tonla uyumluydu. Sağ bileğinde ise üzerinde 3 sevimli kuş olan altın bir bilezik takılıydı. Peabody Eve'in yanından başını uzatarak, ''Üç öten kuş, lanet olsun Dallas!'' dedi. Eve, ifadesiz bir sesle, ''Cinsiyeti değiştirdi ama stili aynı. Bir taraflarında dövme de olmalı ve de cinsel taciz izleri tabii. Holdeki ve girişteki emniyet videolarını incelemeye ihtiyacımız var.'' dedi. Peabody, ''İyi bir adamdı.'' diye mırıldandı. ''Şimdi ise ölü bir adam. Hadi işimize bakalım.'' Peabody'nin vücudu kaskatı olmuştu. Omuzları bile cetvel gibi dümdüzdü. ''Peki efendim.'' diye cevap verdi. Dövmeyi sol baldırının üzerinde buldular. Eve, tecavüz izlerinden etkilense de belli etmedi. Cesedin torbalanıp kaldırılması için emirler verdi. Peabody'ye, bağlantılarını kontrol et, randevu defterini al ve size özelle ilgili ne bulursan incele dedi. Koridoru geçerek banyoya girdi. Duvarlar, yer ve musluklar güneş gibi parlıyordu. Buraları katilin temizlediğini varsayabiliriz çünkü Donny Ray'in temizlikle bir ilgisi yoktu. Böyle ölmeyi hak etmemişti ama. Böyle ölmeyi kimse hak etmez. Biz onu sevmiştik ama şimdi bunu bir kenara koymak zorundayız. Çünkü ona bir yararı yok artık. Bulgularımızı sıkı sıkı takip etmeliyiz ki dördüncü kurbanımızı da kaybetmeyelim. Bunu biliyorum da duygularımı kontrol edemiyorum. Birkaç saat önce burada onunla şakalaşıyorduk. Ben senin gibi kendimi denetleyemiyorum Dallas. İyi. O şimdi bizim ne hissettiğimizi aldırıyor mu sanıyorsun? O artık sadece adaleti istiyor. Ne yas tutmamızı ne de ona acımamızı. Derken oturma odasında yere saçılmış eşyaları tekmeleyerek hırsını boşaltıyordu. Benim çok sinirlenmeme de aldırdığını sanmıyorum. Sinirlenmem karar verebilmemi etkiliyor. Neyi atlıyorum acaba? Bu orospu çocuğu her şeyi gözüme sokuyor adeta. Peabody birkaç dakika hiçbir şey söyleyemedi. Eve'in profesyonelliğini kalpsizliğine bağlama hatasına düştüğü ilk olay bu değildi. Beraber çalıştıkları bu kadar aydan sonra onun her şeyi daha iyi bildiğine inanmak en iyisiydi. Derin bir nefes aldı. Belki de bize çok fazla delil bırakıyor da biz odaklanmamız gereken noktaya atlıyoruz. Eve'in gözleri kısıldı. Bu iyi. Evet, çok iyi. Çok değişik açılar, çok fazla bilgi. Bir kanal seçip ona odaklanmalıyız. Aramaya buradan başla Peabody diye emir verdi. Telsizini çıkarırken uzun bir gece olacak diye ekledi. Emniyet merkezinin çok sert ve kalitesiz kahvesini içerek ayakta kalabilmişti. Sabah 4'te tökezleyerek evine girdi. Gözleri yapış yapış, midesi ekşimişti ama kafası işe devam edebilecek kadar yerindeydi. Rourke ev ofisine arkasından girdiğinde eli hala silahındaydı ve titriyordu. ''Neden ayaktasın?'' ''Ben de sana aynı şeyi soruyorum Teğmen.'' ''Ben çalışıyorum.'' Rourke kaşını kaldırarak yaklaşıp karısının çenesini tuttu ve yüzünü inceledi. ''Çalışmayı abartıyorsun ama.'' diye düzeltti. ''Kendi oto şefimdeki kahve bittiği için merkezin berbat kahvesine kaldım. Birkaç bardak iyi kahve içersem bir şeyim kalmaz. Birkaç saat uyursan daha da iyi olursun.'' Bu teklif çok çekici olmasına rağmen Eve, ''Saat 8'de bir toplantım var, hazırlanmam gerekiyor.'' diye karşılık verdi. Rourke büyük bir sükunetle ellerini karısının omuzlarına koydu ve ''Eve, senin işlerine karışmam ama ayakta uyurken iyi iş çıkaramayacağını da hatırlatmak isterim.'' dedi. ''Canlandırıcı bir ilaç alırım.'' ''Sen mi?'' ''Bana hiç zaman tanımıyor Rourke. Departmanımızın onayladığı ilaçlardan alabilirim. Ben sana yardım edeyim.'' ''İşler zorlaştığında hep sana müracaat edemem.'' ''Neden? Departmanınızın onayladığı listede olmadığım için mi?'' ''Bir neden bu olabilir.'' Rourke'un uyguladığı omuz masajı çok gevşeticiydi. ''Tamam, 2 saat kestireceğim. Sanırım hazırlanmam için de 2 saat yeter, yoksa burada çöküp kalacağım.'' ''İyi fikir.'' Eve'i uyku koltuğuna götürmek kolay oldu. Kemikleri lastik gibi olmuştu. Rourke da yanına kıvrıldı ve koltuğa tamamen yatması için komut verdi. Eve, ''Sen yatağına yatmalısın.'' diye mırıldanarak kocasının kollarının arasına sokuldu. ''Bir fırsat olduğunda karımla yatmayı tercih ediyorum.'' ''2 saat. Sanırım aklıma farklı bir bakış açısı geldi.'' Rourke, ''Evet, 2 saat.'' derken Eve gevşemişti bile. 8. ayrımın sonu. Sayfa 106. Devamı 9. ayrımda.